İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyomuzun birbirinden güzide çok saygıdeğer dinleyenleri, 2014 yılının ilk Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. 2014 yılındaki ilk programımızda çok güzel, çok kıymetli bir konuğumuz ve konuğumuz var. Kendileriyle beraber olacağız inşallah. Ve bugün Allah nasip ederse Eğitimde İyi Örnekler programında Balkan Müslümanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni konuk ediyoruz. Bu derneğin yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Hüseyin Tüzgen Bey bizimle birlikteler. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
Hoş bulduk.
Teşekkür ederiz teşrif ettiğiniz için programımıza. Hüseyin Beyler, kısa adı BESADER olan Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çalışmalarında aktif olarak rol alıyorlar. Balkan Müslümanlarıyla alakalı pek çok ülkemizde, Balkanlarda önemli projelere, önemli çalışmalara imza atıyorlar. Biz de istedik ki bugün yurt içinden genelde hep örneklerimiz, örnek eğitimde iyi örnek projelerimiz genelde yurt içinden oluyordu. Bugün de yurt dışında veya yurt dışı kaynak olarak kendine alan ve hem o bölgede hem de ülkemizde hizmetler geliştiren bir kuruluşumuzu dinleyelim. Onlarla beraber olalım istedik ve onların bu birbirinden güzel çalışmalarını sizlerle paylaşalım diye arzu ettik. İnşallah Hüseyin Bey'le BESADER'i etraflıca konuşacağız. Evet Hüseyin Bey, tekrar teşekkür ediyorum teşriflerinizden dolayı. Biz Eğitimde İyi Örnekler programıyla her hafta salı günleri dinleyicilerimizle ülkemizin güzel hizmet veren bir kuruluşunu, bir müessesesini, bir efendim şahsiyetini, illa bir müessese de olması gerekmiyor, vakıf insan olan insanlarımız var. Onları buraya davet ediyoruz. Onların gönüllerinden meydana gelen bu güzel hizmetlerini dinleyicilerimizle, dinleyenlerimizle paylaşmalarını arzu ediyoruz ki dinleyenlerimiz içerisinden de bu tür hizmetlere gönül veren güzel insanlar çıkar. Bu bizim programımız onlara örnek olur. Hem biz de onlara vesile olduğumuz için böyle bir programla onların gönüllerine iyilik ve güzellik yapma tohumları ektiğimiz için biz de bundan ecirleniriz, faydalanırız, savap alırız. Hem de onlar hayırlı bir işte ömürlerini değerlendirmiş olurlar diye her hafta bu programı düzenliyoruz. Her hafta farklı bir konuğumuz oluyor. Biz şimdi sizinle Balkan Müslümanları ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni konuşacağız. Buraya geçmeden önce Hüseyin Bey, öncelikle sizi bir tanımak istiyoruz. Hüseyin Tüzgen Bey kimdir, neler yapar efendim? Daha sonra da derneğimize, Balkanlara dönelim arzu ediyoruz. Buyurun Hüseyin Bey, dinleyicilerimizi
teşekkür ederim İdris
nasıl
Bey.
Nasıl tanıtalım? Evet.
Ben kendimi tanıtmadan önce böyle bir programı organize ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum size. Çünkü özellikle Müslümanların farklı ortamlarda, farklı çalışmalara imza attıklarına şahit oluyoruz. Fakat bu çalışmalar, her çalışma kendi kabuğu içerisinde, kendi camiası çerçevesinde kalıyor. Siz farklı çalışmaları Müslümanların hepsine duyurmak ve her güzel çalışmayı takdir etmek adına yaptığınız bu programdan dolayı tebrik ediyorum sizi. Çünkü Müslümanların böyle bir bu tür çalışmaları tanıtmak ve başka Müslümanlara da buradan örneklemler göndermek gibi bir vazifeleri de var yaptıkları tabii çalışmaların ötesinde.
İyilikleri çoğaltmak
aynen
istiyoruz.
Aynen öyle.
Güzellikleri çoğaltmak
bu manada
istiyoruz.
Tebrik ediyorum sizi. Özellikle günümüzde Müslümanların belki farklı çalışma alternatiflerini de birbirlerine duyurmak suretiyle yeni açılımlara ufuk açma gibi tabii, de bir fonksiyonları var. Özellikle radyo, televizyon ve gazetelerle bunu paylaşmak çok isabetli, tabii, hayırlı bir iş
yani
diye
bir
düşünüyorum.
Yani bir teşvik olmuş oluyor. Burada sizler gibi bir güzel insan, gönüllü bir insanın işte 3-5 arkadaşıyla bir araya gelip gerçekten bir fedakarlıkla ortaya koydukları bu hizmeti ve bu hizmetten de çok güzel geri dönüşüm alınmış bu tür çalışmaları biz bu mikrofonla bütün dinleyenlerimizle paylaşıyoruz ki dinleyenlerimizin arasında da ya biz de arkadaş grubumuz var, biz de böyle bir hizmete soyunabiliriz diye güzel düşünceler gelişsin. Çünkü insanımızda bir özgüven problemi var. Zannediliyor ki bir takım hizmetler, bir takım çalışmalar hep böyle çok büyük kuruluşların, büyük kurumların ortaya çıkardığı çalışmalardır. Biz kimiz ki, nasıl yapacağız, nasıl olabilir, yapabilir miyiz gibi böyle çok ciddi çekinceler, özgüven problemleri var. Böyle sizler gibi gönül insanlarını kendi bireysel sivil inisiyatifleriyle ortaya çıkıp efendim güzel hizmetlere imza atan insanları dinledikçe inanıyorum ki dinleyicilerimiz çok farklı ufuklar doğacak. Hem zihinlerinde hem gönüllerinde. Evet. İnşallah buna vesile oluruz istiyoruz.
İnşallah. Evet. Biz de o temennilerle kendimizi tanıtmaya geçelim isterseniz, evet, müsaadenizle.
Buyurun. Buyurun.
Bendeniz dedesi Kosova'dan gelmiş. Memleketinde kendisine, köyünde kendilerine Arnavutoğulları denen bir ailenin ferdi olarak yani dünyaya geldim.
Beseder'de Balkanlar kökenli bir yönetim kurulu başkan yardımcımız.
Yakıştığını düşünüyorum.
Evet, tabii.
Biga, Çanakkale Biga doğumluyum. İlkokul ve liseyi köyümde ve liseyi Biga'da okuduktan sonra o yıllarda Milli Türk Talebe Birliği,
evet,
diye Biga'da açılmış olan bir gönüllüler faaliyeti, öğrencilere dönük faaliyet yapan bir milli kuruluşumuzun çatısı altında İslami faaliyetlere başlamış olduk 16 yaşlarında. Daha sonra 76 yıllarında üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldik. İstanbul'da zaten gönül birliği içinde olduğumuz İslami hassasiyeti olan Müslüman gençlik diyeceğimiz kitleyle tanıştık. Hı hı. Onların güzel çalışmalarından istifade ettik. Belki bazen ufak tefek katkılarımız da olmuş olabilir. İstanbul gibi bir ortama geldiğinizde öyle bir çevre sizin için çok büyük bir nimet oluyor. Eğer öyle bir çevrede bulunmazsanız, Anadolu'dan gelmiş fakir fukara bir delikanlının, çevredesinden de çok haberdar olmayan bir delikanlının nerelere savrulabileceğini tahmin etmek mümkün.
Hele o yıllarda.
Aynen öyle. Nitekim ben bugün gibi hatırlıyorum. Yokuşlarda Susamak diye bir roman okumuştum o zamanlar. Tam benim halimi anlatıyordu. İşte Anadolu'dan gelmiş, fakir, çevresinde biraz kızların dönüp dolaştığı, parası da cebinde olmayan, ezilen, büzülen, anasına da 6 ayda bir mektup yazıp cevabını ancak alabilen bir genç olarak o kitabı hem okudum hem ağlamıştım. Özellikle şimdi ilgilendiğimiz Balkanlı öğrencileri düşündükçe onlara diyorum ki haftada bir ağlamak serbest, fakat yatağın içine girip yorganı da çekip ağlayacaksınız.
Maşallah, ne güzel, ne kadar babacan bir tavır.
Evet. O yıllar 76-77, 80'li yıllara tekabül ediyor üniversitede bulunduğumuz yıllar. Belki işte 12 Eylül dediğimiz 80'li yılların öncesinde her gün 3-5 kişinin öldüğü, çok yoğunluklu bir siyasi faaliyetin yaşandığı döneme tekabül ediyor o yıllar. Birçok arkadaşımızın ölüm korkusuyla okulları terk ettiğine de şahit olduğumuz bir dönem. O dönemde yaptığımız bizim de İslami faaliyetler biraz birilerinin gözüne batmış olacak ki 12 Eylül ihtilaliyle beraber içeri alındık. Ve 8 ay kadar bir medrese-i Yusufiye tahsilimiz oldu.
Tabii.
Bunu özellikle tahsil diyorum çünkü hayatımda belki iki kırılma noktası oldu. Olumluya doğru. En önemlilerinden bir tanesi de bu cezaevi serüveni olarak görüyorum. Tabii o dönemler içeri düşenlerin dosyalarının sırasının gelmesi için bile 6 ay gerekiyordu. O bakımdan bizim dosyamıza da bakılıp beraat kararı verilene kadar bir 8 ay kaldık orada. Ama çok faydalı, güzel insanlarla
İçeri
beraber olduk.
Yolculuk yaptınız.
Aynen öyle. Demek. Medrese-i Yusufiye Bediüzzaman'ın dediği gibi hakkını da verdiğimizi düşünüyorum. Evet. Okumalar yaptık. İçeride aynı fakülteden 15 arkadaş olmamız hasebiyle istişarelerde bulunduk.
Gerçekten bir
hatta
okul
hafızlığa
olmuş.
Başlayan arkadaşlarımız oldu orada. Sonra oradaki istişarelerle dışarı çıktığımızda da beraber olduğumuz kardeşlerle daha sonra da hayırlı bir takım faaliyetlere katkı yapmaya çalıştık. Hala o arkadaşlardan bir kısmıyla görüştüğümüzü ifade etmek isterim. Oradan çıktıktan sonra 82'de evlilik gerçekleşti. İki evladımız oldu bu evlilikten. O 8 ayın sonunda da Milli Gazete'de okulu bitirmeden çalışmaya başladık. Bir 4 senelik Milli Gazete serüvenimiz de var. Musahhi olarak, Edebiyat Fakültesi okumamız hasebiyle musahhi olarak görev yaptık orada o dönemde. 84 ile 2010 arasında da muhtelif ticari faaliyetlerde bulundum.
Evet.
87'de de hanımımızın pedagog olması hasebiyle bir çocuk yuvası açtık. İslami eğitim vermek üzere.
Eğitim çalışmalarında hep yer aldınız.
Evet, hanımımız o dönemde hem okuyordu hem de bir Kur'an kursunun, Tuğba Kız Kur'an kursunun görevlilerindendi. Dolayısıyla fakülteden mezun olunca o zaman için çocuklarımız için elzem olan küçük yaşta İslam'la tanışmalarına, Kur'an'la tanışmalarına vesile olacak alternatif bir yuva arayışı vardı. Evet. İstanbul'da belki de ilk açılan resmi İslami hassasiyeti olan bir yuva diyebilirim. Ve 2012 yılına kadar sürdü. Maşallah. Yani 25 yıl süren binlerce burada İslam'ın öğretildiği, Kur'an'ın öğretildiği çocuklar yetişti. Tabii özellikle o dönemleri içine 28 Şubat'ı da katarsanız, 12 Eylül'ün sonlarını da düşünürseniz çok zor
dönemlerde bayağı
çok zor günlerde ayetel kürsüler okuya okuya her resmi araba görüldüğünde dua edile edile 25 senelik bir faaliyet gerçekleşti orada. Biz de zaman zaman eşimize bu manada katkı vermeye çalıştık. Hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Binlerce öğrenci yetişti. Hatta oradaki öğrencilerimizin şu anda daha sonra çocuklarının yuvaya geldiğine de şahit olduk. Bu da çok duygusal bir sahne.
Çok güzel. Evet.
Bu arada dernek ve vakıf faaliyetlerinden hiç geri kalmadık. Evet. Sürekli muhtelif ortamlarda Müslümanların çalışmalarına kimi yerde faydalanmak, kimi yerde faydalanmak üzere katkıda bulunduk. 2010 yılında ticaretin içerisinde emekli olduk ve emekli olarak da BESADER sürecine geçtik.
Emekli olmadınız, alan değiştirdiniz, ticaret yapıyordunuz.
Öyle diyelim.
Gerçi ticaret yaparken de yine insanlara faydalı olma noktasında çalışmalarınız vardı ama ticareti bırakıp farklı bir meslek alanında, sivil toplum kuruluşlarında hizmet hayatınıza devam ediyorsunuz.
Yani şunu itiraf etmeliyim, 24-25 senelik ticaret hayatımda hiç ticarete ısınamadım. Hep müşterilerim, hep müşteriler benim için davet ve tebliğ edilmesi gereken insanlardı. Hatta bazen bir müşteriye bir şey anlatırken ikinci müşteri geldiğinde sıkılıyordum. Şimdi İslam'ı anlatıyorum, para kazanma zamanı değil diye içimden geçtiği dönemlerde oldu.
Gönlünüz hep bu tarafta olunca Allah-u Teala da size ona göre bir hizmette istihdam etmiş, çok şükür. Şimdi Hüseyin Bey, tabii ben Kosovalı olduğunuzu, Balkanlar kökenli olduğunuzu duyunca BESADER daha iyi zihnimde oturuyor. BESADER'de kıymetli dinleyenlerimiz, belki radyo yeni açanlar olmuştur, Balkan Müslümanlarıyla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kısa adı BESADER. Balkanlarla ilgili bu hizmetlerle buluşmanız nasıl oldu? Aslında tabii ki sizi buna iten saikler var. Yani neden Balkanlardaki insanlara yönelik, sadece bu sizin Kosovalı olmanızdan kaynaklanmıyor zannediyorum. Değil mi hocam? Yani biraz bu konuyu değerlendirip ondan sonra da BESADER'in hizmetlerini detaylandırmış olalım. Yani Balkanlarda ne gördünüz? Neyi sizi bu işin içerisine etti? Ticareti bıraktınız, böyle bir dernek kurdunuz arkadaşlarınızla, dostlarınızla birlikte. Herhalde sadece Kosovalı olmak değil bunun cevabı. Çünkü bir sürü Kosovalı esnaf, tüccar, insanlar vardır Türkiye'de zannediyorum. Herkesin böyle bir gönüllü çalışması yok. Sizi buna iten neydi? Yani Balkanlarla ilgili çalışmalara soyunmanız. Yani biraz Balkanlardan bu anlamda bize de bahsedebilirsiniz Hüseyin Bey.
Evet. Şimdi Balkanlı, Kosovalı olsun veya Üsküplü olsun, Bosnalı olsun, İskeçeli olsun, Sofyalı olsun, o diğer kardeşlerimizin yaptıkları faaliyetleri göz ardı etmeyelim. Bu tür insanlar var. Balkanlara dönük 300'e yakın dernek var Türkiye'de. Belki burada bu kadar dernek varken niye o derneklerden birinde yer almadınız da ilave bir dernek kurma ihtiyacı duydunuz sorusu da gündeme geliyor. Evet. Haklı olarak bu itirazı ya da soruyu da cevaplamak gerekiyor bu arada. Önce belki bir tarihi gezinti yapalım.
Tabii.
Yani hem Balkanların psikolojik mazisini, bir siyasi mazisini bir masaya yatıralım. Osmanlı malum bir ümmet devletiydi.
Evet.
Her ne kadar birçok yerde Osmanlı'ya Türk dense de veya Türkler dense de kimlikleri tahlil etmeye kalktığımız zaman çok kavimli bir devlet oldu. Ama ortak paydalarının İslam oldu.
Aslında o Türklükle de, sözünüzü kestim kusura bakmayın, Müslümanlık kastediliyordu. Yani
aynen,
Avrupa'da
öyle.
Birisi Müslüman olduğu zaman Türk oldu deniliyormuş.
Aynen öyle, şu anda Balkanlarda da öyle deniyor.
İbrahim Refik dostumuzla birlikteydik, o anlattı bunu. Gerçekten Türk deyince de burada Müslüman olarak kullanılıyor o dönemlerde.
Evet. Aynen öyle. Şu anda Balkanlarda da geçmişte olduğu gibi şu anda da hala Türk oldunuz.
Hala öyle devam ediyor.
Türk oldunuz ithamında bulunuyorlar. Siz Türk oldunuz aslınıza dönün diye de kendilerine biliyorsunuz bölgede Balkanlarda yarısı Hristiyan, yarıdan fazlası Hristiyan. Evet. Osmanlı'da Müslüman dediğimiz insanların ortak paydası İslam'dı. Elbette ki Osmanlı sadece Müslümanlardan oluşmuyordu ama hakim unsur Müslümanlar olduklarından dolayı diğer unsurlar yönetime tabi olan birçok görevli ve sorumluluklardan muaf olup emniyet içinde yaşamak üzere Osmanlı toprakları içerisinde özgür, hür, kendi inançlarını rahat yaşayan topluluklar olarak yer aldılar. Nitekim bugün Arnavutluğa gittiğinizde, Bulgaristan'a gittiğinizde, buna benzer Bosna'ya gittiğinizde her yerde Türkçe konuşulmuyor. Çok az Türkçe konuşulan yer var. Belki Batı Trakya en yoğun Türkçe konuşulan yer. Bu neyi gösteriyor? Yani Osmanlı oraya gidince bir kültür emperyalizmi yaşatmamış. Yani zorla insanlara dillerini değiştirtmemiş. Ama Cezayir'e, Fas'a gidiyorsunuz bugün insanlar Fransızca konuşuyorlar. Evet, Pakistan'a gidiyorsunuz İngilizce konuşuyorlar. Çünkü diğer emperyalist ülkeler geldikleri zaman önce kendi dillerini oraya resmi dil olarak dayatıyorlar. Sonra da kültürleri üzerinde bir değişim gerçekleştiriyorlar. Bir asimilasyon yapıyorlar.
Bu tabii bizim dinimizin de yani Osmanlı'nın bu uygulaması aslında dinimizin...
Elbette. Onun güzel, kendi kadar, şahsi inisiyatifi veya bir şahsi görüşü değil. Tabii. Osmanlı fikri arka planında İslam olan bir devlet.
Tabii.
Dolayısıyla her yaptığını dinde zorlama yoktur esprisi çerçevesinde dinden referans alarak yapıyor.
Yani İslam'ı öncelemiş orada bir haliyle. Irkın şey yapmasını değil de dolayısıyla insanlar da Osmanlı'nın çatısı altında uzun yıllar boyunca kalabilmişler.
Özgür ve hür olarak yaşamışlar. Zaman zaman Yahudiler bile gelip onun sığınağına yanaşmışlar veya oradan medet ummuşlar. Osmanlı Balkanlardan çekilince veya çekilmek zorunda kalınca ki biliyorsunuz imparatorlukların yıkılması için en güzel bahane kavmiyetçilik.
Evet.
Onun tırnak içerisinde milliyetçilik diyelim. Yani milliyetçilik kelimesinin içerisine bazı şeyler sığdırılmaya çalışılıyor ya da gizleniyor onun içerisinde. Milliyetçilikten kasıtın ne olduğunu da ayrı tartışmak lazım. Evet. O da ayrı bir konu. Kavmiyetçilik çoğu yerde milliyetçilik kisvesi altında empoze ediliyor. Dolayısıyla Osmanlı gibi bir imparatorluk, ümmet devleti nasıl yıkılırdı? Ancak Osmanlı gibi çok unsurlu bir devletin içerisinde halklar, kavimler tahrik edilerek, kavmi damarlarına basılarak Osmanlı yıkılabilirdi, parçalanabilirdi. Nitekim bir taraftan Arapların damarına basıldı, bir taraftan Arnavutların damarına basıldı. Belki buna Türk unsurlar da etkin olmuş olabilir, sebep olmuş olabilir. Özellikle İttihat ve Terakki'yi göz önünde bulundurduğumuzda onların da buna çanak tutabileceğini, büyük hatalar yapabileceğini farz etmek hiç de zor değil. Dolayısıyla Balkanlarda milliyetçilikle beraber daha özgür, daha bağımsız, daha müreffeh bir hayat yaşayacağız niyetiyle Osmanlı'ya baş kaldırıldıktan sonra oradan diğer Batı güçler, Rusya'nın muhtelif baskıları sonunda Osmanlı parçalanıyor. Parçalanmakla beraber ortaya küçücük devletler çıkıyor.
Devletçikler
çıkıyor. Bu devletçikler içerisinde daha önce hakim unsur Müslümanlarken bu sefer Hristiyanlar hakim unsur haline geliyor. Müslümanların bulunduğu devletlerde. İşte Sırbistan'a bakıyorsunuz ona keza, Yunanistan öyle, Bulgaristan öyle, birçok Makedonya öyle. Arnavutluk apayrı bir rejim olarak daha sonra ortaya çıkacak. Buralarda Müslümanlar mağdur kitle haline geliyorlar. Hele hele bugüne kadar bizim toprağımız diyen Sırpların, Yunanlıların, Bulgarların sizin atalarınız, sizin Türkler, sizin dindaşlarınız bize baskı yaptılar ya da şimdi onları kovduk, onların geride kalan dindaşlarına biz ne yapacağımızı gösteririz dercesine yüzyıllar boyunca kesilmeyen zulümlere, baskılara ve katliamlara sahne oldu Balkanlar.
90'lı yıllara.
Aynen önce son örneklerini Bosna'da, Kosova'da yaşadık bunların. Her zaman da yaşama ihtimali de var. Ondan dolayı kimin elinden ne geliyorsa oradaki Müslüman kardeşlere el verip bu tehlikeyi önceden öngörerek tedbirlerini almamız lazım.
Yani Besader de o zaman bu oradaki bu dengelerin değişmesi sonucu İslam'ı yaşama gayreti içerisinde olan insanların sahipsiz olmadığını, yani onların gençlerine, çocuklarına sahip çıkma maksadıyla herhalde, değil mi hocam?
Ya mütevazi bir katkı diyelim. Bu iddia bizi aşar. Evet. Bizimle sadece başarılacak bir iş değil ama herkesin taşın altına elini koyarak bir küçük katkı yapması lazım. Safını belli etmesi lazım. Evet. Dolayısıyla biz 80-100 sene ayrı düşürüldüğümüz ve farklı ortamlarda farklı travmalar yaşayan toplumlar olarak yarı demokrasi dediğimiz süreç içerisinde el ele verme dönemini yaşıyoruz. Biraz da o insanlar yıllar boyunca Osmanlı geldi bizim Müslüman olmamıza vesile oldu. Var olsun, sağ olsun. Ama sonra Türkiye Cumhuriyeti bizi terk ederek gavurun eline, tırnak içerisinde, düşmanın eline terk ederek gitti ve bizim halimizde sormadı. Hatta burada ilgilendiği 3-5 insan varsa illa onların adeta kan tahlilini istercesine Türk olması şartını koştu. Halbuki burada Balkanların %50'si Müslümandı. Türk dediğimiz unsurlar orada %3-%5 kalmıştı. Bundan dolayı da yanlış politikalarla büyük bir Müslüman kitlenin başta Arnavutlar olarak olmak üzere küstürüldüğüne de şahit oluyoruz.
Bu tür travmalar yaşandı.
Zaten Yugoslavya, sosyalist Yugoslavya, daha sonra komünist Arnavutluk, komünist Romanya, komünist Bulgaristan ve Yunanistan'daki politikalar, bunlar bizim için gelecekte problem olacak kitleler. Bunların Türkiye ile ilişkilerini kesmeliyiz ve Türkiye'ye karşı bir antipati de oluşmasını sağlamalıyız. Adına çok planlı istihbari çalışmalar yapılmış. Bir misal vereyim. Yunanistan'da İskeçe ve Gümülcine diye iki büyük şehir var. Evet. Toplam 150 bin civarında Müslüman var ve bu insanlar genelde Türk. Bu iki şehir bile birbirine yabancı gözüyle bakabiliyor. Yani istihbaratlar yoğun çalışmış. Bir arkadaşa soruyorsunuz, nerelesin? İskeçeliyim diyor farz-ı muhal. Gümülcineli bir arkadaş var, tanıyor musun? Gümülcineli biz tanımayız diyebiliyor.
Halbuki aynı insanlar.
Aynı insanlar, Türkiye'nin adeta uzantısı diyebileceğimiz, evet. Batı Trakya diye söylediğimiz, evet. Yani Doğu Trakya, Türkiye'de Batı Trakya hemen öteki tarafta, hepsi Türkçe konuşuyorlar. Dolayısıyla yani ötekileştirme, Türkiye ile veya Türkiye'deki Müslümanlarla bölge Müslümanlarının arasını açmak için çok yoğun çalışma yapılmış. Evet. Onlar da muhtemel tehlikeyi kendilerine göre görmüşler.
Evet. Yani burada şunu anlıyoruz o zaman Hüseyin Bey. Yani bu Osmanlı'dan sonraki kopuş, ister istemez bir Türkiye belli sınırlar içerisinde kalmak zorunda kaldı. Ama ondan sonra da diyaloglar bir şekilde devam edemedi. Ve oradaki Müslümanların dışındaki unsurlar Müslümanları ezmeye, bak işte Osmanlı da gitti, İşte siz
elimize düştünüz.
Elimize düştünüz dercesine onlardan bir intikam alma arayışı içerisine girdi. Ve pek çok da travmalar yaşandı ki bunlara biz de şahidiz. 90'lı yıllarda özellikle Bosna'da, Kosova'da. Burada da bu insanlara bir el uzatılması gerekiyordu. Bunlara ya o kadar da değil. Evet, biz belki devletimiz şu an bir şey yapamıyor ama biz çeşitli gönüllü insanlar, sivil toplum kuruluşları olarak sizin yanınızdayız diye bir belki gayretle Besader doğdu, hizmetlerine başlamış oldu. Hüseyin Bey, şimdi Besader, evet, Balkanlarda bu kanayan yaraya bir çözüm olarak, mütevazi bir çözüm önerisi olarak ortaya çıkmış bir derneğimiz, sivil toplum kuruluşumuz. Peki Besader ne tür bir pansuman yapmaya çalışıyor veya ne tür bir tedavi yapmaya çalışıyor? Buna biraz faaliyetlerimize girmiş olalım. Bir de Besader'i çok kısa kurumsal kimliğini, yani ne zaman kuruldu Besader, kaç yılında kuruldu? Bunu da özetledik. Burayı çok kısa geçebiliriz belki. Evet. Özetledikten sonra Besader ne tür hizmetler yapıyor? Çünkü orada belki insani yardım ihtiyacı da var. Efendim orada eğitim ihtiyacı da var. Belki orada efendim okul öncesi çocukları için de ihtiyaçlar olabilir. Veya çok daha farklı alanlarda pek çok ihtiyaçlar olabilir. Besader bunların hangisini tercih etti ve neden o alanı tercih etti ve o alanda neler yapıyor? İkinci kısmı programımızın daha çok bunlar üzerine olacak. Buyurun efendim, yani Besader'i kaç yılında kurduk ve Balkanlardaki hangi derde derman olmak için özellikle uzmanlaşıyoruz?
Evet, teşekkür ediyorum. Bu arada ben başkanımızın dernek kurulmadan önce ferden yaptığı 2-3 yıllık o fedakarane çalışmalara bir gönderme yapmadan geçmeyeyim.
Tabii.
Derneğimizin başkanı Yunus Torpil bir dönem Eyüp İmam Hatip Aile Birliği başkanlığı yapmış. 2006'lı yıllarda muhtemelen. O dönemde orada Aile Birliği başkanlığı yaparken bir Arnavut öğrencinin hem İmam Hatip'te okuduğunu, aynı zamanda yeri olmadığından dolayı da tren garlarında yattığını veya vagonlarında yattığını duymuş. Ve gitmiş o çocuğu bulmuş. Ondan aldığı bilgi çerçevesinde bir de kız öğrenciyle tanışmış. Arnavut bir kız öğrenciyle. Ve sonra onları evine davet ederek onlarla ilgilenmiş, bilgiler almış. Ve kendi ifadesiyle diyor ki kız namaz kılıyordu fakat hiçbir surede bilmediğinden sadece Allah diye namaz kılardı. Bu öğrencilerle tanışmakla birlikte Arnavutluk olarak özellikle ilgisini çekmiş. Biliyorsunuz dünyada anayasasında biz dinsiziz yazan tek ülke Arnavutluk'tur. Bizim öğrencilik yıllarımızda 77'li yıllarda da hatırlıyorum. Üniversitelerde komünistlerin en dinsizleri Enver Hocacıydılar.
Öyle mi?
Bu ülkede %30 civarında kaba taslak söyleyecek olursak Hristiyan, %70 Müslüman olduğu söylenen bir kitle vardır. Fakat sünnet olmanın dahi yasak olduğu bir süreç yaşanmış ve bu arada da 1900 zannediyorum 40'lı 50 yıllarda Enver Hoca iktidara geliyor. 90'lı yıllara kadar o ideoloji iktidarda kalıyor. Bu süreç içerisinde her türlü dini faaliyet yasak. Hristiyanlık, Yahudilik de yasak. Dolayısıyla bir bugün Arnavutluk'ta dinden söz edecek olursanız ya 25 yaşının altında olması lazım, 30 yaşının altında yeni bir nesil. Enver Hoca'nın ideolojisinden
yani, Enver
kurtulmuş Hoca olması lazım. Ya da 70'in üzerinde insanlar olması lazım. Dolayısıyla 30 ile 70 yaş arasındaki insanlar için din hiçbir şey ifade etmiyor orada. Hatta oraya gittiğimizde yanımızda değerli bir hocamız da vardı İlahiyat Fakültesinden. Kaldığımız otelin sahibi Müslüman olduğunu söyledi. 70 yaşlarında hocamız 10 dakika uğraştı ona şehadet kelimesini getirtmeye. Hiç getirmemiş, söylemeyi de dili dönmüyor ve fakat bu arada Müslüman olduğunu söylemeyi de sürdürüyor. Dolayısıyla başta Arnavutluk'la başlayan bir öğrenci getirme serüveni olmuş başkanımız tarafından. Daha sonra bu öğrencilerle ben tek başıma ilgilenemem ki ilk getirinde 25-30 civarında öğrenci getirmiş ve İmam Hatiplere yerleştirmiş, onlara ev tutmuş, her türlü masraflarını karşılamış.
Yunus Bey bir vakıf gibi kendi başına
zaten öyle bir insandır. Zaten öyle bir insandır. Evet. Öğrenciliğinden beri tanışırız.
İşte bu çok önemli bir şey. Yani bir takım hizmetlerin, bu programın zaten en önemli amacı hocam, Eğitimde İyi Örnekler programının. Yani bir takım hizmetler için, bir takım fedakarlıklar için, bir takım gayretler için illa böyle çok büyük bir vakfın olması, çok önemli finans kuruluşlarının destek olması filan, yani böyle düşünmemek lazım. İşte bir Yunus Bey dediniz.
Bir öğrenci görüyor.
Bir öğrenciden
yola çıkarak ülkesine gidiyor. Sonra alıyor, Balkanlara uzanıyor.
Yani bir yürek, bir evet, inanmış yürek, bir fedakar yürek nasıl bir hizmete vesile olabiliyor? Onun için kıymetli dinleyenlerimiz, biz Rabbimize hesabımızı bireysel olarak vereceğiz. Hiç kimse, ben Hüseyin abi Balkanlarda koşturduğu için Balkanlarla ilgili mesuliyetlerim benim hafiflemiyor. Hüseyin abi kendi mesuliyetini hafifletiyor. Benim kendi gayret göstermem, kendi fedakarlığımı ortaya koymam, kendi dertlenmemi ortaya koymam gerekiyor. Onun için herkes hesabını bireysel göreceği için dünyanın her tarafındaki herhangi bir problemle alakalı bireysel dertlenmeye önce ihtiyacımız var. Dertlenmek yetmiyor, bir şey yapmaya. Yani sadece bir söylem, kuru kuru üzülmek, efendim bunlar yeterli değil. Ama ne yapabilirim? Nasıl bir çözüm üretebilirim? Yunus Bey'in işte o çocuğu evine alması, sonra efendim oradan hareketle farklı öğrencileri getirmesi, farklı yurtlara yerleştirmesi, sonra BESADER'in ortaya çıkması çok anlamlı bir örnek.
Evet. Rabbim dertsiz bırakmasın bizi.
Amin, inşallah.
Hep dünyanın tadını çıkarmaktan bahsediyoruz. Evet. Hayatı yaşamaktan bahsediyoruz ama Müslümanların dertleriyle dertlenmek de zannediyorum imanımızın gereği.
Yunus Bey'in bu gayretleriyle BESADER'e doğru bir yolculuk oluşuyor herhalde.
İlk toplantımızı Balkanlı tanıdığı arkadaşları davet etmişti. İlk toplantımızda Balkanlarla ilgili bir değerlendirme yaptık ve hemen o toplantıda bir Balkan turu yapmaya karar verdik. Hmm. Gidelim yerinde görelim.
Evet.
Birlikte 7-8 arkadaş Balkanları gezdik. Biraz daha durumu yakından müşahede ettik. Ve döndüğümüzde hep birlikte derneğimizi kurmaya karar verdik. 2009 yılının sonunda BESADER böyle bir sürecin sonunda kurulmuş oldu. BESADER ne yaptı o günden bu yana?
Evet, neler yapıyor şu an?
Bir defa Balkanlar dediğimizde yapılacak faaliyetlerden bir tanesi öğrencilerle ilgilenmek.
Evet.
Öğrenci getirmek veya buradaki Balkanlı öğrencilere sahip çıkmak bu faaliyetlerden bir tanesi. Bir ülke düşünün ki camileri yıkılmış, medreseleri yıkılmış, Osmanlı'ya ait hiçbir şey bırakılmamak adına planlı bir yıkım faaliyeti icra edilmiş. Bölgede yapılacak çok şey var.
Tabii.
Tarihi eserlerin ihya edilmesinden tutun. Yani bugün giderseniz Balkanlara birçok yerinde sanayi diye bir şey yok. Hı. Yugoslavya dağılırken öyle bir Tito sanayileşme yapmış ki, mesela bir gömlek ürettirmiş, gömleği Sırplara diktirmiş, iliklerini Hırvatlara açtırmış, düğmesini Arnavutlara, Kosova'ya diktirmiş.
Evet.
Ve dağıldığı zaman hiçbiri bir şey
bunların
yapamıyor.
Bunların tek başına bir anlamı olmuyor.
Dolayısıyla şu anda birçok fabrika diyeceğimiz yerler şu anda alınmayı bekliyor özelleştirilme çerçevesinde. Faaliyet bitmiş. İnsanlar Avrupa'ya giderek oradan kazandıklarıyla akrabalarını bakmaya çalışıyorlar. Tarım bitmiş. Çünkü Enver Hoca senelerce, Arnavutluk özelinde konuşacak olursak, bütün dünya bize düşman. Her taraftan bize saldırı yapılacak. Onun için bütün tarlalara birer tane mevzi dikmiş. Gittiğinizde Allah mantar Allah. Gibi oralarda betonlar görüyorsunuz. Ne bunlar diye gittiğimizde sorduğumuzda dediler ki Enver Hoca mevzi yaptı. Ve şu anda sökmek için de milyonlarca para lazım.
Allah.
Çünkü tamamen savaş, soğuk savaş döneminin psikolojisi içerisinde insanlarını kapalı kutu şeklinde komünizme razı etmiş veya razı olmaya mahkum etmiş. Dolayısıyla yapılacak o bölgede çok şey var.
Çok şey var ama BESADER eğitimi tercih etti herhalde.
Biz dernek için bir araya gelen arkadaşlar olarak önce bir kendimizi teşhis etmeye, tespit etmeye çalıştık. Dedik ki bizim kabiliyetimiz ne, kapasitemiz ne, hangi vasfımız, özelliğimizle Balkanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Zengin miyiz, değiliz.
Evet.
Yani şu anda biz fiilen çalışan 3-4 arkadaş varız. Gecemizi gündüzümüzü bu faaliyetlere vakfetmiş olan. İlaveten üyelerimiz, yönetim kurulumuzdan diğer arkadaşlar da var. Müsait vakitleri oldukça bize yardımcı oluyorlar. Dedik ki bizim paramız yok. Akademisyen de değiliz. Sanayici değiliz.
Mazeretleriniz güçlü, vazgeçebilirdiniz yani.
Evet. Fakat imani sorumluluk insana müsaade etmiyor. Dedik ki bizim 30-40 yıldır Türkiye'de öğrencilerle ilgili çalışmalarımız var. Buradan bir sermayemiz var. Dolayısıyla bu sermayemiz ile oralarda bir şeyler yapabiliriz. Yunus abimiz zaten bir grup öğrenci getirmiş, bu işi başlatmış. Biz bu işi devam ettirelim. Liselere, imam hatiplere öğrenci getirmek. Öğrenci işin içine girince bu öğrencileriniz bir süre sonra üniversiteli oluyor tabii.
Tabii.
Eğer onları buraya getirmişseniz nereye kadar giderse arkasında olmanız gerekiyor. Size artık onlar baba anne yerine biliyorlar, veli olarak sizi tanıyorlar. Dolayısıyla üniversitede de var olmaya çalıştık. Oradan öğrenci getirmeye çalıştık. Üniversiteye gelmiş olan Balkanlı 5000 öğrenciyi tanımaya çalıştık. Bugün İstanbul'un 15 civarında ilinde yoğun bir Balkanlı öğrenci potansiyeli var. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Edirne özellikle Balkanlara yakın olması hasebiyle. Konya, Antep'e kadar, Kayseri'ye kadar
yoğun
bir öğrenci potansiyeli var. Bu öğrencilere ulaşmanın yollarını aradık. Bu çerçeveden olarak kamplar organize etmeye başladık.
Evet.
Bu kamplarda tanıştığımız öğrenciler aracılığıyla diğer öğrencilere ulaştık. Ve bu sene nasip olsa 7. kampımızı yapacağız. İlk kampımız 50 civarında Balkanlı öğrenciyle başladı. Şu anda geçen sene yaptığımız Ankara Kızılcahamam'da yaptığımız kampımıza 570 öğrenci katıldı.
Bunlar
öğrenci ve Balkanlı misafirlerimiz.
Bunlar lise öğrencisi mi hocam, üniversite öğrencisi?
Lisede var, üniversiteli de var. Ayrıca Balkanlardan da bu arada oradaki sivil toplum örgütleri, kardeş diyebileceğimiz dernek ve vakıfları da bu
Peki,
işe dahil ettik.
Peki bu kamplarda ne yapıyorsunuz? Yılda bir mi yapıyorsunuz hocam bunları?
Bu bütün öğrencileri davet ettiğimiz, Balkanlı her öğrenciyi davet ettiğimiz Mart aylarında gerçekleştirdiğimiz kamplar, bütün öğrencileri davet ettiğimiz kamplar. Bunun haricinde bir de liselere dönük özel kamplarımız var. Hmm. Sonra bu öğrencilerin içerisinden seçtiğimiz lider olmaya aday öğrencilere dönük bir kampımız daha var.
Çok güzel hocam.
Yine kız öğrencilerimizin içinden seçtiğimiz yine özel bir grup var. Onlarla da hanım kardeşlerimiz özel kamplar yapıyorlar. Aa, evet. Ev çalışmaları yapıyorlar. Derneğimizde ayda bir öğrencilerimize, İmam Hatipli öğrencilerimize ayrı, üniversiteli öğrencilerimize ayrı, kız öğrencilerimize ayrı, öğrenci olmayan Balkanlılar ayrı. Her pazar bir kahvaltımız ve seminerimiz var.
Hmm.
Bu öğrencilerimizle o kamplarda seminerler düzenliyoruz. Özellikle onların sorunlarına dönük ve Balkanların sorunlarına dönük seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerimiz ağırlıklı olarak mutlaka Arnavut ve Boşnaklardan seminercinin olduğu.
Yani kendi milletlerinden.
Kendi milletlerinden, kendi dilleriyle konuşan.
Evet.
Simultane tercümeyle bunları anında tercüme ederek bütün dinleyicileri bilgilendiriyoruz. Hı. Sonra bu seminerleri kitapçık haline getirerek 3 dilde Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça olarak basıp katılımcılara ve dostlara hediye ediyoruz. Bu kamplarda ayrıca hedeflerimizden birisi öğrencileri tanımak, tanıştırmak, kaynaştırmak, birbirleriyle diyaloglarını geliştirmek BESADER önderliğinde olmakla beraber bir de bu öğrencilerimiz ülkelerine döndüklerinde BESADER'e benzer kuruluşlarla ilişkilerini devam ettirsinler diye 9 Balkan ülkelerinden de dernek ve vakıf temsilcilerini çağırıyoruz, akademisyenleri çağırıyoruz.
Yani sosyal girişimci bir gençlik olsun bunlar. Gittikleri zaman bu tür sosyal
bu iş bağlantısı da getiriyor beraberinde. Kürtüler faaliyetlerde ortak hareket etmeyi de getiriyor. Türkiye'de aldığı olumlu kazanımların kaybolmamasına da altyapı tabii, hazırlanmış tabii. oluyor. Tabii. Böylelikle ülkelerindeki gelişmelerden de öğrenciler kopmamış oluyor. Mesela bu sene inşallah Mart ayında tekrar yapacağımız kampta şu anda konuşmacılar hemen hemen belirlenmiş durumda. Makedonya'dan bir konuşmacımız var, Bosna'dan bir konuşmacımız var, Türkiye'den iki konuşmacımız var. Dernek ve vakıf temsilcileri geliyorlar. Ayrıca öğrencilerle de özel çalıştaylar yapıyorlar. Yani evet. Kosova'dan gelen mesela o 10 katılımcı, misafir, dernek, vakıf temsilcisi, akademisyen olabiliyor bunlar. Mesela Sarajevo Üniversitesi, Uluslararası Sarajevo Üniversitesi'nin rektörü geliyor. Üsküp'teki Makedonya'da Balkan Üniversitesi'nin rektörü geliyor ve öğrencilerle buluşturuyoruz. Oralardaki akademik faaliyetlerle ilgili soruları oluyor öğrencilerimiz, bilgileniyorlar.
Bu kamp aslında, yani kamp deyince şimdi akla hep şey geliyor, gezidir filan, bu tür bir aktiviteler geliyor ama burada aslında bir beyin jimnastiği yapılıyor. Yani bu bir zirve gibi bir şey.
İkisini
belki
de yapıyoruz biz. Balkanlar yani 5 günlük bir kamp oluyor bu.
O beş gün sürüyor.
Evet, 5 gün sürüyor. Bu kampta 9 Balkan ülkesi arasından seçilmiş 20 civarında takım kendi aralarında voleybol, basketbol, futbol turnuvaları yapılıyor. Birinci takımlara madalyalar, kupalar veriliyor. Gelen misafirler, akademisyenler, dernek temsilcileri tarafından. Öğrencilerin sorunlarını kendi dilleriyle konuşarak özel toplantılar yapıyorlar kendi aralarında. Sonra o sivil toplum örgütleriyle özel toplantı yapıyoruz biz. Ve öğrencilerde gördükleri problemleri bize yansıtıyorlar. Eksikleri yansıtıyorlar. Bizim yapabileceğimiz Tabii. bir şeyler varsa çözüyoruz. Devletle ilgili bir meseleyse hükümete veya ilgili kurumlara yansıtmaya çalışıyoruz. Bu manada öğrenciler dört gözle Mart ayının kampını bekliyorlar.
Onu soracaktım hocam. Yani böyle katılım nasıl kamplarınıza? Ya yani ilgili çocuklar demek ki herhalde 570 kişiye çıktığınıza göre.
Yani takdir edersiniz
çünkü
ki
herhangi bir yaptırım yok yani, değil mi? Katılım
tamamen nasıl? Kendi iradeleriyle. Evet. 500-600 kişiyi 4-5 gün bir arada tutmak, delikanlı insanları bir arada tutmak çok yani kolay olmuyor. Dolayısıyla adeta illere bir de kota koyuyoruz.
Evet, sınırlandırma da
sınırlandırmak zorundayız. Yani. Çünkü hakikaten 4 gün boyunca onlarla her türlü faaliyetlerde beraber olmak çok kolay olmuyor. Evet. Yani ekonomik problemi var işin, öğrencileri dolu dolu 5 günü geçirtmek evet. var. Misal 50 civarında Balkan ülkesinden dernek ve vakıf temsilcisi geliyor. Onları misafir etmek var.
Bir de ilgilenmek gerekiyor yani insanlarla.
Tabii yani sadece oraya eğlenmeye götürülmüyor. Tabii, ama hem eğlendiriyoruz hem dinlendiriyoruz hem de kültürel bir faaliyet oluyor. Evet. Hem de kendi ülkelerinden gelen misafirlerle bir araya gelerek ülkelerinin son durumunu tahlil etme imkanı da oluyor.
Çok örnek bir çalışma. Çok tebrik ediyorum. Çok güzel. Hocam şeyi özellikle merak ettim. Şimdi dediniz ki yani bu tür kamplarda öğrencilerimiz katılıyor ama bunların içerisinden liderlik vasfı olan kabiliyetli gençleri daha özel ilgileneceğimiz programlar da yapıyoruz onlara. Bu nasıl oluşuyor? Bunu nasıl yapıyorsunuz?
Bu noktada bu 15 civarında ilde tanıştığımız Balkanlı öğrencilerin temsilcileri var. Bu temsilcilerle
Beseder ayda gönüllüsü gibi mi?
Aynen öyle. Ayda bir bunlarla bir araya gelip istişareler yapıyoruz. Gerek Beseder'in yapacağı faaliyetler, gerek oradaki Balkanlı öğrencilerle yaptıkları faaliyetler, yapmaları gereken faaliyetler. Bunları konuşuyoruz, planlıyoruz. Zaman zaman oraya gidip bu seminerlerin veya faaliyetlerin organize edilmesine katkı yapıyoruz. Maddi manevi. Bu öğrencilerimiz organizesiyle zaten bu kampları, öğrencileri bir araya getiriyoruz, kampları gerçekleştiriyoruz. Bu 5000 tane Balkanlı öğrenci bizim hedef kitlemiz.
Evet.
Bu öğrencilerin Türkiye'ye gelip kaybolmamaları, tabii. yanlışa bulaşmamaları, kötü alışkanlıklar kazanmamaları adına bunların arasından liderlik vasfı olan öğrencileri de yaz döneminde 10 günlük bir kampa alıyoruz. Burası
daha
çok daha
farklı bir, özel
çok daha yoğunlaştırılmış bir eğitim kampı oluyor. Hem kültürel hem sportif eğitimler çok daha yoğunluklu oluyor burada ve bunlara bu kamplara geçen yıl yaptığımız kampımıza mesela 9 tane dışarıdan sahasında uzman seminerci getirdik. Ayrıca bu öğrencilerimizin bir kısmı yüksek lisans ve doktora öğrencisi oluyor. Bunların çok da kendi uzmanlık alanları var ve bu uzmanlık alanlarında sunumlar yapıyorlar.
Yani o coğrafyanın kaderine etki edecek çalışmalar bunlar.
Ümit ediyoruz.
Çok güzel insanlar, çok güzel liderler evet. çıkıp ülkelerine çeşitli refah seviyelerine çıkaracaklarını ümit ediyorum. Gerçekten çok takdire şayan hizmetler, çalışmalar hocam.
Bu arada ben ekstra bir bilgi vermek istiyorum.
Tabii ki hocam.
Liselere getirdiğimiz öğrenci, getireceğimiz öğrenciler evet, konusunda da çok önemli bir çalışma yaptığımızı
Şimdi
düşünüyorum.
Şimdi bu konuya biraz girelim. Çünkü vaktimiz de daralıyor. Liselere de Beseder hem bu yaz kamplarını, bir de liderlik yaz kamplarını organize ediyor. Bir de liselere öğrenci getiriyor değil mi hocam? Yanlış telaffuz etmiyorum
evet.
inşallah. O çalışma nasıl oluyor? Kimleri getiriyorsunuz? Hangi ülkelerden?
Bir taşla 15 kuş vurmaya çalışıyoruz. bir defa önce o kardeş dernek ve vakıflarla diyalog halinde 13 ve 16 yaş grubu
evet.
yani ilk öğretimi bitirmiş öğrencileri seçmelerini istiyoruz. Fakat burada bir standardımız var. 100 üzerinden puanı en az 80 olması lazım.
O bölgeler yani Balkanlardaki okullarda.
Her ülkeye onar kontenjan veriyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna ve diğerlerine. Bunlar kendi içlerinden öğretmenleri ve abileriyle beraber geliyorlar. Burada 12 günlük bir kamp yapıyoruz onlarla.
Bir saniye, siz önce İstanbul'a kampı alıyorsunuz. Buradan
Seçme yapıyoruz.
Seçme yapıyorsunuz.
12 günlük bunlara bir hızlandırılmış Türkçe eğitimi veriliyor. Sportif yine faaliyetlerde yoğun bir onları eğlendirme faaliyetlerimiz oluyor. Türkiye'yi gezdiriyoruz, tarihi yerlerini tanıtıyoruz.
Harika.
Seçtiğimiz öğrencileri imam hatipler ağırlıklı olmak üzere kolejlere, liselere yerleştiriyoruz. Türkiye'de henüz okumayı düşünmeyen ya da liseyi ülkesinde okuyup üniversiteye Türkiye'ye gelmek isteyen öğrencileri Türkiye'yi tanımış olarak güzel bir Türkiye hayaliyle, güzel bir misafirperverlikle ülkelerine gönderiyoruz. Onlar adeta Türkiye'nin elçileri oluyor.
Evet.
Yani yarın onların gözünde Türkiye'de okumak bir ideal haline geliyor. Ve dört gözle şartlar müsait olunca Beseder'le diyaloğa geçerek üniversiteyi Türkiye'de okumak, İmam Hatip'i Türkiye'de okumak ya da yüksek lisansı doktorayı Türkiye'de yapmak üzerine bizimle irtibata geçiyorlar. Bu öğrencilerimiz sonra diyalog halinde olduğumuz üniversite, imam hatip, kolejlerle görüşmeler yaparak mümkünse %100 burslu olarak veya burs formatında değilse eğitimler bütün masraflarını Beseder karşılamak üzere yerleştiriyoruz. Sonra da bunların burs ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Büyük oranda gönüllüler vasıtasıyla burs verdiğimiz öğrencilere de her dönem bir dönem bir kitap, ikinci dönem bir kitap okutmak suretiyle ayda bir seminer vermek suretiyle kültürel faaliyetler yapıyoruz. Yarından itibaren bir yeni bir program ortaya koyuyoruz. Yarından itibaren bir Arnavut doktora öğrencimiz, ki kendisi Arnavutluk'ta yıllardır hatip olarak görev yapıyor. Kendisi Yemen mezunu. Yarından itibaren saat 6'da Besader'de Arnavutça seminerler başlıyor, rutin haftalık seminerler. Aylık yaptığımız kahvaltı ve seminer programına Arnavutlara has olmak üzere haftalık seminerlerimiz de başlayacak. Arnavutça seminer dinlemek isteyen bütün kardeşlerimizi bu seminerlere davet etmiş olalım
burada. Bu öğrenciler de bu kamplara katılıyorlar ayrıyeten, getirip yerleştirdiğiniz çocuklar. Yoksa onların ayrı mı programlar oluyor kendi içerisinde?
Yani o öğrencilerin yıl boyunca yaptığımız bu kültürel faaliyetler yanında piknikler, geziler, sportif etkinlikler sene içinde yapılırken bu kamplara da hepsi geliyorlar. İçlerinde bir kısmı bizim faaliyetlerimize de yardımcı oluyor. Mesela doktor öğrencileri imam hatiplere yardımcı oluyor. Evet. Bu manada gelecekte Besader'in onların yüklenmesini bekliyoruz.
Peki. Hüseyin Hocam, gerçekten teşekkür ediyorum. Benim de Besader'i duydum daha önce ama bu kadar detaylı burada öğrenmiş oluyorum yapılan çalışmalarını. Şimdi son sözlerinizi almak istiyorum ben sizden. Yani bize son olarak, yani Besader, evet, bu kadar bu Balkan öğrencilerine, Balkanlardan gelen gençlere bu ilgi alaka gösteriliyor. İki şey soracağım size ama çok özet, artık son dakikalarımız. En çok zorlandığınız, yani bu çok güzel anlatıyorsunuz. Dinleyenler de tabii her şey toz pembe gözükmesin. Bu hayır işleri kolay işler değil, gönüllülük işleri kolay işler değil, zor işler, efendim manisi çok olan işler. Böyle çok zorlandığınız, şunlara dikkat edilmeli, bu tür bir hayır hizmetine girilecekse diyeceğiniz bir iki şey varsa onu alabiliriz. Bir de böyle çok somut bir hatıranız varsa bu hizmetinizin neticesinde, bu çalışmanızın neticesinde, hani böyle gönlünüzde, aklınızda yer etmiş olan, bu iki şeyi almak istiyorum. Bir, bu sizi dinleyip etkilenen, ya biz de yapmalıyız diyen kişilere tavsiye edeceğiniz, bak şuna dikkat edilmeli diyeceğiniz neyimiz var? İkincisi de böyle gönlünüzde, aklınızda yer eden, sizi de bu hizmete motive eden bir somut hatıra varsa bu ikisini alıp bitirmiş olalım.
Hatıradan başlayayım isterseniz. Bir gün dedim Arnavutluk'ta üç nesil hemen hemen dinden söz etmenin bile yasak olduğu bir süreç yaşanmış. Dolayısıyla gelen öğrencilerimiz içerisinde sünnetsiz öğrenciler de olabiliyor 20-25 yaşında. Bu bir. İkincisi, bir öğrencimiz bir gün domuz etinin ilk defa haram olduğunu duymuş burada ve annesine telefon açıyor. Diyor ki, anne, burada öğrendim ben, domuz eti harammış, yeme. Annesinin verdiği cevap şu: niye haram olsun yavrum, ben onu çaldım mı, diyor. Yani domuz etinin haram olduğundan bile haberi olmayan bir toplumun çocuklarıyla uğraşmaya çalışıyoruz. Böyle bir hatıramız oldu. Bu gerçekten o bölge, özellikle Arnavutluk merkezli, ne kadar dinden uzaklaştırıldıklarını, ne kadar 500 sene İslami bir devletin yönetimi altında yaşadıktan sonra ne durumlara geldiklerini, evet, düşünmek lazım. Belki bunda bizim de payımız olsa, bizim de sorumluluğumuz olsa gerek. Dolayısıyla el ele verme zamanı diye düşünüyoruz. Zorlukları noktasında, eğer İslami bir heyecan duymuyorsanız her iş zor.
Çok güzel. Çok temel bir şey söylediniz.
Estağfurullah. İkincisi, gün geçtikçe toplumumuz dünyevileşiyor. Bu bizim yaş grubu için geçerli olduğu gibi gençler için çok daha hızlı ilerliyor bu süreç. Her şeyde bir dünyevi karşılık bekleme gibi bir hastalığa tutulduk. Yani bir hizmetten söz ediyorsunuz, bir faaliyetten şuraya gel, buraya git dediğiniz zaman bizim dönemimizde böyle bir sorun yoktu. Emrin olur abi diyorduk. Ya da ne yapayım diye bizzat gidip soruyorduk. Ya da hocalarımızın, abilerimizin yanında bu manada adeta bir staj yapıyorduk. Ama şu anda hemen kafalarda bedel gündeme geliyor. Ahiret bedeli pek hesap edilmiyor işlerin. Bu manada işin zor taraflarından bir tanesi bu. Bir başka zor tarafı, bu faaliyet 2010'larda ortaya çıkan bir faaliyet olması hasebiyle Türkiye'de malum bir sıkıntılı dönem yaşadık. Herkes kendi cemaatsel kabuğuna çekildi.
Evet.
Böyle bir faaliyete eğer daha önce cemaatiniz açılmamışsa, yeni bir açılımdan söz ediyorsanız bir arka planınız olmuyor. Sizi destekleyen birileri olmuyor.
Evet.
Necisiniz soruları geliyor hemen.
Evet.
Hatta Balkanlardan da bize bu soru geliyor. Çünkü oraya giderken insanlar bazen çoğunlukla İslam'ı değil cemaat anlayışını taşımaya çalışıyor. Evet. Ve biz sadece sizin Allah ve peygamberi tanımanızı ve Müslümanların sevmenizi arzu ediyoruz dediğimiz zaman mutmain olmuyorlar sizi 2-3 sene denemedikçe.
He, test ediyorlar sizi.
Test ediyorlar.
Buna da hazır olmak lazım.
Evet.
Niyetiniz iyi bir sorgulanıyor orada.
Evet. Dolayısıyla biz ancak şu 3. 4. senemizde Balkanlı öğrencilere rüştümüzü ispat ettiğimizi düşünüyorum. Evet. Yeni yeni gönüllerini bize açmaya çalıştılar. Evet. Başladılar. Yabancı öğrencinin sorunu Türk öğrenciye göre çok daha fazla.
Tabii.
Bürokratik sorunları da buna eklediğiniz zaman gerçekten gece gündüz koşturmak gerekiyor.
Bunlara da hazır olmak
Ama bunlar tatlı sıkıntılar, tatlı dertler. Mükafatımızı ahirette bekliyoruz inşallah.
İnşallah. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Hüseyin Tüzgen Bey ile Besader'i, Balkan Öğrencileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni konuşmuş olduk. Çok güzel öğrenci kamplarını, efendim öğrenci getirme ve Türkiye'de eğitim alma, aldırma çalışmalarını bizimle paylaştılar. Cömertçe paylaştılar. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir program, yeni bir konu ve yeni bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.